Ayrım 24. Sayfa 311. 36. Nefretine yenilmiş bir dervişin utancı. Sabah olmuştu. Yıpranmış bir kara taştan oluşan, tümsekliği bile kalmamış bin yıllık bir gömüt ile yeni defnedilmiş bir çocuğun taze mezarı arasında duruyordum. Mor bulutların arasından çıkmaya çabalayan sabah güneşinin yumuşak ışıkları yüzüme düşerken, mezarların arasında yaptığım bu gece gezintisine bir anlam bulmaya çalışıyordum hala. Hayır, hiçbir yerim acımıyordu. Ne kimse saldırmıştı bana, ne de gaspa uğramıştım bu kez. İyi de ne yapıyordum bu mezarlıkta? Bilinçaltım neyin peşindeydi? Gerçekten de Sunny'i görmüş müydüm? O buz mavisi gecede bu mezarlıkta yatan ölüler gerçekten de üzerlerindeki toprağı bir kefen gibi sıyırıp yeryüzüne çıkmışlar mıydı? Shams'le o tuhaf konuşmayı yapmış mıydım? Yoksa bunların hepsi zihnimin bana oynadığı gizemli oyunun yeni bölümleri miydi? İki yanı yeşilliklerini hiç yitirmeyen ince uzun servilerle kaplı mezarlık yolunda yürürken bunları düşündüm. Kapıya yaklaştığımda makul bir açıklama buldum. 9 yaşıma kadar uykumda dolaşırdım. Dün gece de öyle olmuştu işte. Uykuda gezmiştim. Güya kendimi rahatlatmak için bulduğum bu açıklama eğer doğruysa aslında oldukça önemli sorunlarım olduğuna işaret ediyordu. Eğer yeniden uyurken dolaşmaya başladıysam döner dönmez psikoloğumuz sevgili Oliver'ın yanında almam gerekiyordu soluğu. Ama eğer uyur gezer değilsem, yani dün gece yaşadıklarım gerçekten olduysa, o zaman da tası tarağı toplayıp hemen uzaklaşmam gerekiyordu bu şehirden. Ta başından beri mantıklı olan buydu tabii. Dünyanın değişik ülkelerinde çok farklı sigorta davaları üzerinde çalışmıştım. Rüşvet önermişlerdi, tehdit etmişlerdi. Ama bu kadar tuhaf, bu kadar gizemli, bu kadar ürkütücü olaylarla ilk kez karşılaşıyordum. Öyleyse neden ısrar ediyordum? Neden raporumu yazmak için bekliyordum ki? Daha ne bulacaktım burada? Nigel haklıydı. Belki de ilk uçağa atlayıp dönmeliydim Londra'ya. Beni Anadolu'nun göbeğindeki bu eski kente bağlayan ne vardı ki? Yangını Serhat ile Cavit'in çıkardığını henüz kanıtlayamamış olmam mı? İyi de ben dedektif değildim ki olayı ayrıntılarına kadar aydınlatabileyim. Zeynep komiser gibi emrimde silahlı polislerim de yok. Ben sadece bir sigorta eksperiyim. İnceler, araştırır, bulursam kanıtları sıralar, varsa tanıkların ifadelerine yer vererek rapor yazarım. Gerçi Zeynep komiserin dün akşam yapacağı tutuklamayı küçümsüyor da değilim. Aksine çok da merak ediyorum ama beni bu şehirde tutacak kadar önemli bir mesele değildi bu. Belki de artık Konya'da kalmamın sigorta şirketi için yazacağım raporla hiçbir ilgisi yoktu. Neyle ilgisi vardı o zaman? Babamın şehri olmasıyla mı? Yoksa bu şehrin babamın kaybolmasıyla ilgili bir sırrı barındırdığına mı inanıyordum gizliden gizliye? Ya da şu kanayan yüzüğün gizemini mi merak ediyordum? Belki, belki de daha fazlası. Daha fazlası ne olabilirdi ki? Shams'in bahsettiği mutlak hakikate ulaşmak mı? İyi de ben babam gibi düşünmüyordum ki, hiçbir zamanda düşünmedim. Ben ne dünyadan elini eteğini çekebilecek bir sufiyim, ne de yaşamını dine adamış bir Müslüman. Daha hangi dine inanacağıma bile karar vermedim. Nigel'a protestanlık yetiyor. Çok da sorgulamıyor zaten. Gündelik hayatla o kadar meşgul ki dine kafa yoracak zaman bile bulamıyor. Ya ben? Bilmiyorum. Belki annem ile babam bu meselelerin içinde olmasalar benim de umurumda olmazdı. Zaten değildi de buraya gelinceye kadar. Öyle miydi acaba? Annem ikidir dinle ilgili tartışmaları hep benim yanımda yaptıklarını söyleyip duruyor. Konuşulanlardan hiç mi etkilenmedim? Etkilenmiş olsam bile Konya'ya gelinceye kadar bu konu üzerinde hiç derinlemesine düşünmedim. Neyse, bunları bırakalım şimdi. Ama annemle uyur gezerliğim hakkında konuşsam iyi olacak. Gerçi uyur gezerlerin sonradan hiçbir şey hatırlamadığını okumuştum. Oysa ben dün gece olanların hepsini ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Ama ne zaman uyuduğumu, ne zaman uyandığımı birbirine karıştırdığımda bir gerçek. Bu durumda hatırladıklarımın ne hükmü var ki? Mezarlığın kapısına yaklaştığımda sağ tarafta etrafı demir çitlerle çevrelenmiş büyükçe bir mezar dikkatimi çekti. Üzerindeki tabelayı okuyunca dehşet içinde ürperdim. Hazreti Mevlana'yı görmek için Horasan'dan gelen üç kardeşin ruhuna El-Fatiha yazıyordu. Ne yani, dün gece yaşadıklarım gerçek miydi? Birbirine sarılmış üç ağaç gibi yekpare bir bedene dönüşen Horasanlı üç kardeşi gerçekten de görmüş müydüm? Yok canım, Menan anlatmıştı ya öykülerini, oradan biliyordum. Kapının hemen yanındaki kulübeden çıkan bekçinin şaşkın, uykulu gözlerle baktığını görünce adımlarımı hızlandırdım. Adamın soru sormasına fırsat vermeden çıktım bu bin yıllık tuhaf mezarlıktan. Ama otelden içeri girdiğimde meraklı resepsiyonistin gözlerini kuşkuyla yüzüme dikmesine engel olamadım. Aldırmadım, hızlı adımlarla yanından geçmek istedim. "Günaydın Miss Karen," diyerek atıldı her zamanki işgüzarlığıyla. "Erkencisiniz bu sabah. Otelden çıktığınızı da görmedim." "Göremezdiniz, çünkü ben çıkarken uyuyordunuz." Kaşları çatıldı, aklı karışmıştı. "Uyumak mı?" "Evet, hem de mışıl mışıl." Uzaklaşırken döndüm. Dikkat edin, patronunuz fark etmesin. Yanıt vermesini bile beklemeden asansöre yöneldim. Artık onu görmesem de asansörün kapısı kapanıncaya kadar asık bir suratla beni izlediğinden emindim. Odama çıkar çıkmaz duş alıp giysilerimi değiştirdim. Bir süre öylece uzandım yatağa. Uyuyup kalmışım. Kalktığımda saat 9'a geliyordu. Kahvaltı servisi başlamıştı aşağıda ama hiç açlık hissetmiyordum. Annem uyanmış olmalıydı. Son 10 yıldır erkenden açıyordu gözünü. Telefonumu çıkardım, numarasını tuşladım. İki kez çaldı, açmadı. Uyanmamış mıydı yoksa? Israrla ardı ardına çaldırdım. Telesekretere bağlandı. Nefret ederdim bu alete konuşmaktan ama annemi merak etmeye başlamıştım. Cep telefonu da kullanmadığından eğer dışarı çıktıysa onu gün boyunca bulamayacaktım. Hiç değilse geldiğinde beni arar umuduyla mesaj bırakmaya karar verdim. Anneciğim benim. Eve gelince arar mısın? Sevgiler. Nereye gitmişti sabahın köründe bu kadın? Belki bahçedeki çiçekleri suluyordur. Belki de Thames Nehri'nin temizlenmesi için yapılan yürüyüşte pankart taşıyordur ya da Fokları Kurtaralım projesine destek için yolları kapatan eylemcilerle birlikte asfalta uzanmıştır. Ne bileyim, her yerde olabilir. Yeter ki eylem olsun. Yeter ki protesto edecek haklı bir neden olsun. Bir türlü uslanmıyor bu kadın. Hep uçlarda yaşayacak. Hep ben onu merak edeceğim. Sinirlerim gerilmişti. Kalktım, odada dolaşmaya başladım. Bilgisayarımı görünce hatırladım. Simon'la da konuşamamıştım dün gece. Şimdi ise aramak için erkendi. Müdürüm annem gibi az uykuyla yetinecek yaşa gelmemişti henüz. En iyisi gelişmeleri elektronik postayla yollamaktı. Bilgisayarımı açtım. Dün gece yazmaya üşendiğim gelişmeleri birkaç başlık altında Simon'a yolladım. Tabii pasaport meselesini sormayı da unutmadım. Bilgisayarımı kapatmaya hazırlanırken aklıma geldi. Şems'in kimyanın ölümüyle ilgili söylediklerini neden araştırmıyordum? İnternetteki arama motorlarından birine girdim. Neydi Menan'ın bahsettiği şu kitap? Anlamak için önce Rumi yazdım, İngilizce sitelerde aradım. Onlarca kitap ismi sıralanı verdi önümde. Önce Rumi'nin kitaplarının ismini gördüm. Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mahfi, Mecalis-i Seba ve Mektubat. Ardından Feridun Ahmedi Spesalar adında bir yazarın kaleme aldığı Risale, Sultan Veled'in yazdığı Veletname, Rebabname, Ma'arif ve sonunda işte Menan'ın sözünü ettiği kitap, Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri. Kitap tam metin olarak sitede yer alıyordu ama en az 1000 sayfalık bir metindi bu. Hemen Şems ve Kimya yazarak bul komutuna bastım. Şems-i Tebrizi ile ilgili yüzlerce bilgi vardı ama zavallı kimya ile ilgili sadece 3 başlık belirdi ekranda. Bu bilgilerin 3'ü de Şems'in kişiliğini vurgulamak için kimyadan bahsediyordu. İlkinde kimyanın ölümünden sonra Şems'in Konya'yı terk ettiğini yazıyordu. İkincisinde Tanrı'nın Şems'e kimya olarak görünmesini hikaye ediyordu. Çok ilginç bir hikayeydi Şems ile Tanrı'nın arasındaki yakın ilişkiyi çarpıcı örneklerle anlatıyordu ama beni ilgilendiren üçüncü gruptaki bilgilerdi. Tam olarak şunları yazıyordu. Şemsettin'in nikahlısı olan Kimya Hatun çok güzel ve namuslu bir kadındı. Bir gün kadınlar Şems'ten izin almaksızın Sultan Veled'in büyük annesiyle birlikte Kimya Hatun'u gezmek maksadıyla bağa götürdüler. Şemsettin eve geldi, onu bulamadı. Sultan Veled'in büyük annesiyle birlikte kadınların onu gezmeye götürdüğünü söylediler. Şemsettin fena halde kızdı. Kimya Hatun eve gelince hemen boynu tutuldu. Kuru bir ot gibi hareketsiz kaldı. 3 gün feryat ve figan edip öteki dünyaya göçtü. Yazılanlar Şems'in sözlerini doğruluyordu. Yani rüyada gördüklerim gerçek değil miydi? Aslına bakılırsa iki hikaye arasında sonuç bakımından pek fark yok gibi görünüyordu. Rüyamdaki Şems kimyayı elleriyle öldürmüştü. Eflaki'nin anlattığında ise öfkesiyle. Sonuç değişmiyordu. Bir adam sözünü dinlemediği için karısının ölümüne neden oluyordu. İşin tuhafı, Mevlana gibi hoşgörü örneği, sevgi dolu bir insan nasıl oluyor da daha 18 yaşına bile gelmemiş bir genç kızı 60 yaşındaki bir adama eş olarak verebiliyordu? Dahası bu zavallı kızın ölümü karşısında sessiz kalabiliyordu. Babam, İzzet Efendi ve Menan aynı yanıtı verecekti. Aşk için. Şems'in anlattığı hikayeyi hatırladım. Aşktan başı dönen şu kırlangıcın Süleyman peygambere söylediklerini. Aşıkların yolu, kanunu, ahlakı yoktur. Onların tek yolu vardır, aşk. Onların tek yasası vardır, aşk. Onların tek ahlakı vardır, aşk. Ama o hikayedeki kırlangıç kendisinden kat be kat büyük bir otoriteye başkaldırıyordu. Sevgilisi için canını ortaya koyuyordu. Oysa bu hikayedeki kurban kendini korumaktan bile aciz, zavallı bir genç kızdı. Kimyanın ince boynu, narin bedeni, solgun yüzü canlandı gözlerimin önünde. Genç kızın donmuş gözlerinde nefretine yenilmiş bir dervişin utancını bir kez daha gördüm. İçimde kabaran öfkemi bastırarak anlamaya çalıştım. O dönemin koşullarını düşünmek gerekir diye kendimi iknaya kalkıştım. Ama anarşist annemin sözleri izin vermedi buna. Erkekler dünyayı ele geçirdi. Erkekler dünyayı ele geçirince de genç kızların gözyaşına kimse bakmadı. Teker teker toplumun saygın ya da zengin insanlarına eş olarak sunuldular. Onlara kimse fikrini sormadı. Sen bu adamı istiyor musun denmedi. Birden kendimi annem gibi hissettim. Her zaman öfkeli, her zaman isyankar, her zaman kavgaya hazır. Hayır, ben annem gibi değildim. Daha sakin düşünmeliydim. Ya bütün bunlar sandığım gibi olmadıysa? Ya bu evliliği bizzat kimyanın kendisi istediyse? Ya Şems'e gerçekten de aşıksa? Olamaz mı? Bizim Simon'ın 16 yaşındaki kızı Jenny de 60'ını çoktan geçmiş matematik öğretmenine aşık olmuştu mesela. Aynı şey değil. Hem benim rüyalarımda gördüğüm kimyanın hiç de Şems'e aşık olmuş gibi bir hali yoktu. O daha çok Mevlana'nın ortanca oğlu Alaaddin Çelebi ile ilgileniyordu. Sahi Alaaddin Çelebi neresindeydi bu hikayenin? O delikanlıda olanları öyle sessizce kabullenecek göz yoktu. Alaaddin'e ne olmuştu acaba? Öte yandan Şems kendini öldürdüğünü söyledi dün gece. Ne demek istiyordu acaba? Yoksa intihar mı etmişti? Yok canım, Şems kendini öldürecek birine hiç benzemiyor. Üstelik intihar inançlarına da terstir. Tanrı'nın verdiği canı ancak Tanrı alır. Peki nasıl öldü acaba Şems? Şu kahverengi taşlı yüzük yoksa Şems'in ölümüyle mi ilgili? O kanayan taş bizim kara giysili dervişin düğümlenen yüreği olmasın? Çalan telefon böldü düşüncelerimi. Annem mi arıyordu? Hevesle ahizeyi kaldırdım. Alo? Annem değil, yorgun bir kadın sesi yanıtladı. Günaydın Miss Karen. Bu sesi tanıyordum. Zeynep komiserdi. Günaydın. Buyurun, sizi dinliyorum. Size iyi haberlerim var. Vereceği müjde bile yorgunluğunun ağırlığını silememişti sesinden. Yoksa yangın elbisesini mi buldunuz? İç geçirerek açıkladı. Hayır, pasaportunuzu bulduk. İstediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Buna çok sevinmiş olmam gerekirdi ama aklım İkonyon Turizm'in kundakçılarındaydı. Ya şu yangın elbisesi? Bezginlik içinde mırıldandı. Bakın Miss Karen, neredeyse 2 gündür uyumuyorum. Son 10 saattir de bir sorgudan çıkıp ötekine giriyorum. Yani bir an olsun dinlenemedim. Daha birkaç saat dinlenmem de imkansız gibi görünüyor. Lütfen bana telefonda böyle sorular sormayın. Gelin ve pasaportunuzu alın. Eğer hala bir yerlerde uyuyup kalmamışsam sorularınızı da yanıtlarım. 37. Babam şeyhinin öldüğünü duyarsa yaşayamaz. Otelin kapısında Menan'ı beklerken sabahki parlak güneşin kara bulutlarla kaplandığını fark ettim. Soğuk kış günlerinden kalma sert bir rüzgar Mevlana Türbesi yönünden Konya'nın eski mahallelerine doğru esip savurmaya başlamıştı. Deri ceketimin önünü ilikleyip uçuşan saçlarımı ellerimle toparlamaya çalışırken Menan'ın arabası önümde durdu. Kapıyı açıp yanına oturdum. Günaydın. Solgun bir gülümsemeyle karşılık verdi selamıma. Günaydın Miss Karen. Yan gözle şöyle bir süzdüm onu. İki gündür sırtında gördüğüm gri elbisesini değiştirmiş, lacivert bir takım giymişti ama dünkü yorgunluk olduğu gibi yüzünde duruyordu. Akşam iyi uyuyamadınız galiba. Uyudum aslında. Eliyle dalgalı saçlarını karıştırdı. Ama merakım ağır bastı, size bahsettiğim şu kitabı okudum yine. Ariflerin menkıbelerini mi? Yeşil gözleri hayranlıkla açıldı. Çok kuvvetli bir belleğiniz var, hemen hatırladınız ismini. Daha bu sabah okudum diyemediğim için, ilginç bir kitap, insan kolay unutamıyor diye geçiştirdim. Yeni bilgilere ulaştınız mı bari? Çok şey öğrendim. Arabayı hareket ettirirken ayrıntıları açıkladı. Galiba siz haklıymışsınız. Kitapta gerçekler ile efsaneler birbirine karışmış. Mena'nın yüzüne baktım. Ne olmuştu da böyle mantıklı konuşmaya başlamıştı bu adam? Ne gibi? Merak ettiğim kitapta anlatılanlar değildi aslında. İş arkadaşımın düşüncelerini neyin değiştirdiğiydi. Bazı konular bana saçma geldi biraz. Saçma mı diye söylendim neşelenerek. Daha dün sabah bu kitaptaki bilgilere dayanarak katilin Şems olduğunu söyleyen siz değil miydiniz? Bakışlarını kaçırıp utana sıkıla açıkladı. Bir bölüm var mesela, Tanrı'nın kimya görünümünde Şems'le buluştuğunu anlatıyor. Sustu, sıkıntıyla iri gövdesini oynattı. Buluşma değil de, tövbe tövbe, Tanrı'yla konuştuğunu, oynaştığını yazıyor. Anlaşılmıştı. Kitabın yazarının Tanrı'yı kimya görünümüne sokmasını saygısızlık olarak değerlendiriyordu. Açık konuşmak gerekirse cüretkar bir bölümdü. Ama benim için şaşırtıcı değildi. Çünkü göz atabildiğim kadarıyla kitabın Şems'le ilgili bölümleri bu gezgin dervişe yapılan güzellemelerle doluydu. Demek ki Menan gibi insanlara itici geliyordu bu tür benzetmeler. Şems ile Mevlana'nın ilişkisine de büyük tepki göstermişlerdi ya bir zamanlar. Şems alışıldık Müslümanlara pek benzemiyor değil mi? Haşa dedi sanki dili ateşe değmiş gibi aceleyle. Ben Şems Hazretlerine bir şey demiyorum. Sadece kitabın yazarı Eflaki Dede biraz abartmış. Dün size anlattığım konular da abartılmıştı sanırım. Hani Şems Hazretlerinin katil olma meselesi. Eğer yazılanlara inanacak olursak Şems Hazretlerini kendisine zarar veren, herkesi öldüren taş kalpli biri olarak görürüz. Ne kadar saf bir adamdı bu Menan. Merak etmeyin dedim gülümseyerek. Hiç kimse için hakkında yazılanlara bakarak karar vermem. Kuşkusuz Şems o kitapta yazılanlardan çok farklı biriydi. Bu kadar kesin konuşmam kafasını karıştırmıştı. Ne demek istiyordum şimdi? Yoksa o gezgin derviş hakkında ondan daha fazla bilgiye mi sahiptim? Şems Hazretlerinin kitabını okudunuz mu? Ne anlatıyor şu kanayan yüzük hakkında? Önemli bir şey değil dedim, aklını yeniden karıştırmamak için. Sema yapamadığı için yüreği düğümlenip ölen bir dervişi anlatıyor. Bizim yüzükle ilgisi yok yani. Hayal kırıklığıyla söylendi. İzzet amca yanlış mı hatırlıyormuş? Yanlış değil, hikayede bir yüzük var ama bizimkine benzemiyor. Başını çevirip inanmayan gözlerle baktı. İkna olmamıştı, yeniden soracaktı ki ondan önce davrandım. Menan Bey, şu okuduğunuz kitap, Ariflerin Menkıbeleri diyorum. Şems'in nasıl öldüğünü de anlatıyor mu? Evet, Ariflerin Menkıbelerinde bu konu naklediliyor. Hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi, Şems Hazretlerinin Mevlana Hazretleri ile Konya'da ilk buluşmaları 1244 yılında gerçekleşiyor. Merece-i Bahreyn denilen yerde. Başını usulca sallayarak tekrarladı. Merece-i Bahreyn'de. Manidar bir sesle mırıldandım. Gaspa uğradığım ve Solak Kamil'in cesedinin bulunduğu yerde. Alay mı ediyordum? Anlamak için dönüp baktı. Yok, son derece ciddiydim. Haklısınız, aynı yerde. Bu iki Allah dostu buluştuktan sonra Şems, Mevlana'nın yanından ayrılmaz oldu. Buraları biliyordum. Türbe gezisinde Angelina anlatmıştı. Ve Mevlana'nın tutucu müritleri kıskançlığa kapıldılar. Öyle ki Şems-i Tebrizi'yi tehdit etmeye kadar vardırdılar işi. O da bir gece kayıplara karıştı. Alıklaşmış bir suratla baktı. Biliyormuşsunuz ya. Yola fırlayan kadını o anda fark ettim. Dikkat diye uyardım. Çarpacaksınız. Zamanında frene bastı Menan. Biraz daha geç kalsak zavallı kadın ezilecekti. Hızla kendini karşı kaldırıma atan kadını geride bırakırken ''Ne zaman çıktı bu kadın caddeye yav?'' diye öfkeyle söylendi. ''Göremedim bile.'' ''Gözlerinizi yoldan ayırmamanızda fayda var.'' ''Ayırmıyorum zaten. Şems hakkında bir şey bilmiyorum.'' demiştiniz. Sonra da ''Haklısınız. Özür dilerim. Biraz bir şeyler biliyorum.'' Şems ortadan kaybolunca Mevlana deli divaneye dönmüş. Bunun üzerine kıskanç müritleri yaptıkları hatayı anlayarak pişman olmuşlar. Bu arada Mevlana da gönül dostunun Şam'da olduğunu öğrenmiş, büyük oğlu Sultan Veled'i yollayarak onu Konya'ya geri getirtmiş. Dedikoduları önlemek için de Şems'i Kimya adındaki evlatlığıyla evlendirmiş. Doğru, tam da böyle olmuş. Ama dedim söyleyeceklerime nasıl tepki vereceğini merak ederek, Kimya o sıralar henüz 18'inde bile değilmiş, Şems ise 60'ında. Sürücü koltuğunda huzursuzca kıpırdandı. Öyle olmalı, Şems Hazretleri biraz yaşlıymış. Ama o zamanlar bunlar normal sayılıyormuş. Hem Şems gibi ulu bir kişiyle hangi kız evlenmek istemez? Hangi aile onu damat olarak kabul etmez? Gerçekten mi? Diye sordum yadırgayan bir sesle. Kızınızı 60 yaşında bir adamla evlendirir misiniz? Böyle bir karşılık beklemiyordu. Ne diyeceğini bilemedi. Günümüzde olmaz tabii, dedi gözlerini yoldan ayırmadan. Eskiden normal sayılıyormuş. Şimdi kimse yapmaz. Emin olamadı. Yani ben kızımı 60 yaşında bir adama vermem. Tartışmayı uzatmanın manası yoktu. Neyse, biz konumuza dönelim. Benim Şems hakkında bildiklerim buraya kadar. Şems ile Kimya evlendikten sonra neler oldu? Halk Şems ile Mevlana'yı rahat bıraktı mı? Şems'in Kimya ile evliliği nasıl gitti? Bunların hepsi benim için birer bilinmez. Hiç nazlanmadan büyük bir hevesle açıklamaya koyuldu Menan. Şems Konya'ya dönüp Kimya ile evlendikten kısa bir süre sonra ne yazık ki o kıskanç insanlar yeniden başlamışlar kötülük yaymaya. Konya'nın her yanında dedikodu meclisleri kurmuşlar, kimseye zararı olmayan bu iki ermiş hakkında akla hayale gelmez iftiralar yaymaya koyulmuşlar. Ne yazık ki Mevlana'nın ortanca oğlu Alaaddin Çelebi de katılmış bu fitne çetesine. Kimileri Alaaddin Çelebi'nin Kimya Hanım'a aşık olduğunu yazıyor. Kimileri ise bu isyankar çocuğun Şems'in babası Mevlana ile ağabeyi Sultan Veled'e bu kadar yakın olmasını kıskandığını söylüyorlar. Dün gece rüyamda gördüklerimi hatırladım. Kimyanın cansız bedenine bakarak haykıran Alaaddin'in acı içindeki yüzü geldi gözlerimin önüne. Evet, sevgilisinin öldürüldüğünü gören o çocuk her şeyi yapabilirdi. Nedense bu delikanlıyı savunmak geldi içimden. Kimyanın ölümü de Alaaddin'i karşı tarafa itmiş olabilir diye kederle söylendim. Belki Kimya ölmeseydi. Haklısınız. Kimya Hanım'ın beklenmeyen ölümü olmasa belki de Alaaddin Çelebi o fesat çetesine katılmazdı. Ama onun her zaman uyumsuz bir çocuk olduğunu yazılmıştır. Mevlana Hazretleri ile Sultan Veled, Şems Hazretlerine her türlü saygıyı gösterirken Alaaddin Çelebi hep uzak durmuş onlardan. Hep ayrı baş çekmiş. Her neyse, işte aralarında Alaaddin Çelebi'nin de bulunduğu o 7 kişilik katil sürüsü bir gece Şems'in kapısını çalmış, onu dışarı çağırmışlar. Kendisine kurulan tuzaktan habersiz olan Şems Hazretleri kapıya çıkınca da başta Alaaddin Çelebi olmak üzere 7 kişi ellerindeki 7 bıçağı o mübarek adamın gövdesine saplamışlar. Şems Hazretleri öyle güçlü bir nara atmış ki yedi kişinin yedisi de ansızın kendinden geçmiş. Kendilerine geldiklerinde ise taşta bir damla kandan başka bir şey görememişler. Nasıl yani? Ceset ortalıkta yok muymuş? Yokmuş. Sadece bir damla kan. Hepsi buymuş. Aklım karışmaya başlamıştı yine. İyi ama Şems'in bir türbesi var. Biraz sabırlı olun Miss Karen, hepsini anlatacağım diye kibarca gülümseyerek sözlerini sürdürdü Menan. Şems'in ölümünün üzerinden günler geçmiş, Sultan Veled Hazretleri bir gece rüyasında bu büyük dervişi görmüş. Şems ona demiş ki, ''Ya Bahaettin, üşüyorum, sular içindeyim, beni bul. Ya Bahaettin, bir kuyudayım, beni çıkar.'' Kanter içinde uyanan Sultan Veled, gece yarısı olmasına aldırmadan kendisine kardeşinden daha yakın üç arkadaşını da alarak Şems'in atıldığı kuyuyu bulmuş. Şems'in cesedini gözyaşları dökerek kuyudan çıkarmış ama kalbinde kederinden daha büyük bir endişe varmış. Babam, şeyhinin öldüğünü duyarsa yaşayamaz demiş üzüntüyle. Göçer gider bu dünyadan. Üç arkadaşından bu sırrı gizleyeceklerine dair söz almış. Sonra Şems'in bedenini Bedrettin Gevhertaş adında iyiliksever bir zatın mezarına gömmüş. Arkadaşlarından hiçbiri bu sırrı söylememiş ama bir gece Sultan Veled yine gözyaşları içinde haykırarak uyanınca eşi Fatıma Hatun neler olduğunu sormuş. Sultan Veled sırrını korumak istese de endişeli hanımı onu rahat bırakmamış. Bunun üzerine Sultan Veled sırrını saklaması için eşine de Kur'an üzerine yemin ettirerek Şems'in başına gelenleri anlatmış. Fatıma Hanım da öteki tanıklar gibi bu sırrı yıllarca gizlemiş. Ta ki Mevlana Hazretleri ve Sultan Veled yaşama gözlerini yumuncaya kadar. Onlar öldükten sonra bildiklerini oğlu Ulu Arif Çelebi'ye anlatmış. O da öğrendiklerini Eflaki Dede'ye aktararak bunları kaleme almasını istemiş. Gülümseyerek söylendim. Bir de kızıyorsunuz Eflaki Dede'ye. Adam yazmasaymış, Şems'in başına gelenler hep sır olarak kalacakmış. Hemen savunmaya geçti. Kızmıyorum da biraz abartmış diyorum. Peki Alaaddin'e ne olmuş? Konya'yı terk etmiş. Bir süre sonra da genç yaşta sıtmadan ölmüş. Eflaki'nin anlattığına göre Mevlana Hazretleri oğlunun cenazesine bile katılmamış. Benden yana çekingen bir bakış atarak kendi görüşünü açıkladı. Katılmaz tabii. Hayatta en çok sevdiği adamı öldüren asi bir oğula nasıl sevgi besler ki bir insan? Ne kadar da acımasız konuşuyordu. Oysa benim rüyamda gördüklerimle Eflaki'nin anlattıkları uyuşmuyordu. Eflaki'ye göre, daha doğrusu ona bu kitabı yazdıran Mevlana'nın torunu Arif Celebi'ye göre amcası kötü niyetli, kıskanç bir oğuldu. Ama benim rüyalarımdaki Alaaddin tıpkı babası gibi aklı aşk tarafından ele geçirilmiş, çaresiz bir delikanlıydı sadece.